Ayrım 8, bölüm 7, 3. gün, gizli istatistikler, sayfa 81. Cılız sabah ışığı komiserin odasının panjurlarından içeri sızarak iki adamın yüzünü griye boyuyordu. Cinayet masası komiseri Hagen, düşünceli düşünceli kırıştırdığı alnının orta yerinde birleşen gür siyah saçlarını, kaşlarını çatmış, Harry'i dinliyordu. Geniş masasında, üzerinde yazdığına göre Japon tabur komutanı Yoshito Yasuda'ya ait beyaz bir aşık kemiğini taşıyan küçük bir kaide duruyordu. Hagen, askeri akademide geçirdiği yıllar boyunca 1944 senesinde Burma'dan geri çekilirken Yasuda'nın askerlerin önünde ümitsizce kesip kopardığı serçe parmağından çok kereler bahsetmişti. Eski işi polisliğe dönüp cinayet masasının başına getirileli daha bir sene olmuştu. Köprünün altından çok sular aktığı için kayıp şahıslarla ilgili uzun uzun konuşan tecrübeli dedektifini büyük bir sabırla dinliyordu. Sırf Oslo'da her sene 600'den fazla insan için kayıp ihbarı yapılıyor. Bunlardan çoğu birkaç saat içinde bulunuyor. Birkaç gün içinde neredeyse tamamı bulunmuş oluyor. Hagen bir parmağını burun köprüsünün başladığı, kaşlarının birleştiği yere götürüp oradaki tüyleri sıvazladı. Emniyet müdürünün odasında yapacağı bütçe toplantısına hazırlanması gerekiyordu. Konu kesintilerdi. Kaybolanların çoğu akıl hastanelerinden kaçanlar ya da demans hastalığı bulunan yaşlılar diyerek devam etti Harry. Yine de akıl sağlığı nispeten yerinde olup Kopenhag'a giden ya da intihar eden bile eninde sonunda bulunuyor. Ya isimleri yolcu listelerinde çıkıyor, ya bankamatikten para çekiyorlar ya da cesetleri bir sahile vuruyor. ''Ne söylemeye çalışıyorsun?'' diye sordu Gunnar Hagen saatini kontrol ederek. ''Bunu'' dedi Harry. Komiserin masasına sarı bir dosya atarak. Dosya şak diye masaya indi. Hagen öne doğru eğilip zımbalanmış belgeleri karıştırdı. ''Tanrım Harry, sen öyle rapor yazan biri değildin.'' Scar yazdı zaten dedi Harry lafı uzatmadan. Ama çıkarımlar benim ve şimdi sana sözlü olarak hepsini aktaracağım. Kısa tut lütfen. Harry kucağına koyduğu ellerine baktı. Uzun bacakları sandalyenin önünde uzanıyordu. Derin bir nefes aldı. Bunu bir kez söylediğinde artık geri dönüş olmayacağını biliyordu. Çok fazla insan kayboldu dedi. Hagen'in tek kaşının sağ yarısı havaya kalktı. Açıkla. 6. sayfada açıklaması var. 1994'ten bugüne kadar kayıp olan 25 ile 50 yaş arasındaki kadınların listesi. Son 10 yıldır hiçbiri bulunamamış. Kayıp şahıslar birimiyle görüştüm, onlar da onayladı. Sayıları çok fazla. Neye göre çok fazla? Eskisine göre. Danimarka ve İsveç'e göre. Ve diğer nüfus gruplarına göre. Evli ya da bir erkekle aynı evi paylaşan kadınlar kaybolanlar arasında ezici bir üstünlüğe sahip. Kadınlar artık eskisinden daha özgür dedi Hagen. Bazıları kendi yolunu çizmiş, ailesini terk etmiş, başka bir adamla yurt dışına kaçmış olabilir. İstatistikleri bunlar da etkilemiştir, olamaz mı? Danimarka ve İsveç'teki kadınlar da özgür ama oralarda kaybolmuyorlar. Hagen iç geçirdi. Rakamlar iddia ettiğin gibi normalin bu kadar üstündeyse neden daha önce kimse bunu fark etmedi? Çünkü Scar'ın rakamları tüm ülke için geçerli ve polis genellikle sadece kendi bölgesindeki kayıplara bakıyor. Kriptos'ta kayıp şahıslar için 1800 ismin geçtiği ulusal bir kayıt var. Ancak o liste son 50 yıla ait. Dahası gemi kazalarında ve Alexander Kielland petrol kulesi gibi facialarda kaybolanları da kapsıyor. Sonuç olarak daha önce ülke genelindeki rakamlara kimse bakmamış. Şimdiye kadar hiç kimse. Güzel ama biz tüm ülkeden sorumlu değiliz Harry. Sadece Oslo polis bölgesinden sorumluyuz. Hagen konuşmanın bittiğini gösterir gibi avuçlarını masaya vurdu. Sorun şu ki dedi Harry çenesini kaşıyarak. Oslo'ya da geliyor. Nasıl geliyor? Dün akşam bir de Becker'in cep telefonunu bir kardan adamın içinde buldum. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum şef ama öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem de hemen. İlginç istatistikler dedi Hagen. Tabur komutanı Yasuda'nın serçe parmağını farkında olmadan eline alıp baş parmağının üzerine bastırırken. Bu son kayıp vakasını ciddiye almanı da takdirle karşılıyorum ama yeterli değil. Şimdi söyle bana. Scar'dan bu raporu hazırlamasını istemenin asıl nedeni neydi? Harry komisere baktı. Ardından iç cebinden köşeleri kıvrılmış bir zarf çıkarıp Hagen'e uzattı. Eylül ayının başında televizyona çıktıktan sonra posta kutumda bunu buldum. Şimdiye kadar bunu manyağın birinin gönderdiğini düşünmüştüm. Hagen mektubu aldı ve altı cümleyi okuduktan sonra başını iki yana sallayarak Harry'e baktı. Kardan adam mı? Bu Muri dediği şey de ne? Mesele de bu dedi Harry. Gelen şeyin o olmasından korkuyorum. Amiri hayretler içerisinde Harry'e baktı. Umarım yanılırım dedi Harry. Ama sanırım fena halde karanlık günler bizi bekliyor. Hagen iç çekti. Ne istiyorsun Harry? Bir soruşturma ekibi istiyorum. Hagen dedektifi süzdü. Emniyetteki çoğu memur gibi o da Harry'nin başına buyruk, kibirci, kavgacı, dengesiz biri olduğunu düşünüyordu. Yine de aynı safta bulunmalarının ve onunla dalaşmayacak olmalarından mutluydu. "Kaç kişi?" diye sordu en sonunda. "Ve ne kadar süreliğine?" "10 dedektif, 2 ay." "2 haftacık mı?" dedi Magnus Carr. "Ve 4 kişi." "Bu nasıl cinayet soruşturması?" Memnuniyetsiz gözlerle Harry'nin odasına sıkışan 3 kişiye baktı. Katrin Bratt, Harry Hall ve adli tıp bölümünün teknik ekibinden Bjorn Holm. "Hagen bu kadarını ayarlayabildi," dedi Harry sandalyesini geri iterek. "Ayrıca bu bir cinayet soruşturması değil. En azından şimdilik." "Ne o zaman?" diye sordu Katrin Bratt. "En azından şimdilik." "Kayıp vakası," dedi Harry. "Ama yakın zamandaki başka kayıplarla mutlak benzerlik gösteren bir kayıp vakası." "Sonbahar biterken günün birinde aniden kayıplara karışan ev kadınları vakaları mı?" diye sordu Bjorn Holm. "Skeria'nın köyünden Elvis, Hardcore Hillbilly, Sex Pistols, Jason and the Scorchers'ı içeren plak koleksiyonu, Nashville'den alınmış özel dikilmiş 3 takım elbise, bir Amerikan İncili, hafif küçük boy bir çekyat ve Holm ailesine 3 kuşak boyunca hizmet etmiş bir yemek masası takımıyla beraber getirdiği kırsal Toten aksanıyla konuşuyordu. Hepsini bir römorka yükleyip 1970 Volvo serisinin iş gören son üyesi olan külüstür bir Amazon'la başkente taşınmıştı. Bjorn Holm Amazon'u 1200 krona almıştı ama arabanın göstergesi 100 bin limitine çoktan vurduğu için o zaman bile arabanın kaç kilometrede olduğunu kimse bilmiyordu. Yine de araba Bjorn Holm'un tam olarak kendisine ve inandığı her şeyi temsil ediyordu. Sahte derinin, metalin, motor yağının, güneşten soğumuş arka bagaj rafının, Volvo fabrikasının ve Bjorn Holm'un deyimiyle bilinen anlamda vücut teri değil, aracın önceki tüm sahiplerinin ruhlarını, karmalarını, yeme alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini içinde barındıran seçkin bir cila olan kişilik terlerini emmiş koltukların esansıyla bu arabanın içi ona göre bildiği her şeyden daha güzel kokuyordu. Dikiz aynasından sarkan orijinal tüylü bir zar, bir kulağında Jim Reeves, diğer kulağında Ramones'le büyüyüp ikisine de bayılan bir Norveçli çiftçinin oğluna mükemmel bir şekilde uyan, modası geçmiş Amerikan kültürü ve estetiğine duyulan samimi ilgiyle ironik mesafenin dengeli karışımını yansıtıyordu. Şimdi ise Holm, Harry'nin odasında onu adli tıp polisinden çok sivil bir narkotik polisiymiş gibi gösteren Jamaika beresiyle oturuyordu. Berenin altından çıkan tombul, yuvarlak suratını, geniş alev kırmızısı favoriler çevriliyordu. Hafif patlak gözleri yüzünden devamlı şaşıran bir balığın ifadesiyle bakıyordu. Harry'nin minik soruşturma ekibine katılmasını ısrarla istediği tek kişi oydu. "Bir şey daha var," dedi Harry, masasındaki kağıt kalabalığının arasında duran tepe gözü açmak için uzanırken. Yüzünde aniden bulanık bir yazı belirince Magnus Carr küfredip ellerini gözlerine siper etti ve kenara çekildi. Harry tepe gözün arkasından konuşmaya başladı. "Bu mektup tam 2 ay önce posta kutuma bırakıldı. Adres yok. Üzerinde Oslo'nun posta mührü var. Standart mürekkepli bir yazıcıdan çıkmış." Harry daha sormadan Katrin Bratt kapının yanındaki ışığın düğmesine bastı ve odayı karanlığa gömdü. Beyaz duvarda kare bir ışık belirdi. Yazıyı sessizce okudular. "Yakında ilk kar yağacak ve o tekrar ortaya çıkacak. Kardan adam. Kar bittiğinde birini daha almış olacak. Şunu sormalısın kendine. Kardan adamı kim yaptı? Kardan adamları kim yapıyor? Murray'i kim yarattı? Çünkü bunların cevabını kardan adam bilmiyor." "Şairane," diye mırıldandı Bjorn Holm. "Murray ne?" diye sordu Scar. Cevap niyetine Tepegöz fanının tek düze vızıltısını dinlediler. "İşin en ilginç kısmı da kardan adamın kim olduğu," dedi Katrin Bratt. "Belli ki tedaviye ihtiyacı olan birisi," dedi Bjorn Holm. Scar'ın yalnız kahkahası yarıda kesildi. "Murray artık hayatta olmayan birinin rakabı," dedi Harry karanlığın içinden konuşarak. "Avustralya'da yaşayan Queensland'li aborjin halkı kendilerine Murray'ler der. Bahsedilen Murray ölmeden önce tüm Avustralya'da kadın cinayetleri işledi. Sayısını tam olarak kimse bilmiyor. Gerçek adı Robin Tuvumba'ydı." Fan vızıldayıp uğurladı. "Seri katil," dedi Bjorn Holm. "Senin öldürdüğün." Harry başıyla onayladı. "Yani sence aradığımız kişi de bir seri katil mi?" "Mektuba bakarsak bu ihtimali göz ardı edemeyiz. Hey hey hey, dur bakalım." Scar avuçlarını kaldırdı. "Şu Avustralya olayıyla meşhur olduğundan beri kaç iddian asılsız çıktı Harry?" 3 dedi Harry. "En az. Ve hala Norveç'te bir seri katil göremedik." Scar dinlediğinden emin olmak istermiş gibi Bratt'a kısa bir bakış attı. "O FBI kursu yüzünden mi seri katillere bu kadar takıksın? O yüzden mi her yerde onları görüyorsun?" "Belki de," dedi Harry. "Hatırlatayım istersen, zaten bir ayağı çukurda iki moruğu iğneyle zehirleyen şu erkek hemşireyi saymazsak Norveç'ten bugüne kadar bir tane bile seri katil çıkmadı. Bir tane bile. Öyle herifler Amerika'da yaşar. Ama orada bile genelde filmlerde olurlar." "Yanlış," dedi Katrin Bratt. Diğerleri ona döndü. Katrin esnedi. İsveç, Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya, Hollanda, Danimarka, Rusya, Finlandiya. Ve bunlar sadece çözülen dosyalar. Kimse gizli istatistiklerle ilgili tek kelime etmez. Harry, Scar'ın kızaran yüzünü karanlıkta göremese de profilden çenesinin Brad'ın olduğu yöne doğru saldırgança ileri çıktığını fark etti. Ortada bir cesedimiz bile yok. Dahası size bunun gibi bir çekmece dolusu mektup gösterebilirim. Bu adı neydi? Kardan adam denen adamdan çok daha delilerini. Fark şu ki, dedi Harry ayağa kalkıp pencereye yürüyerek. Bu deli çok esaslı bir deli. Murri adı o zamanlar hiçbir gazetede yazılmamıştı. Robin Toowoomba o lakabı gezici bir sirkte boksörlük yaparken kullanıyordu. Günün son ışıkları gökyüzünü kaplayan bulut katmanlarındaki bir yarıktan sızıyordu. Saatine baktı. Oleg, Slayer'da görmeleri için konsere erken gitmekte diretmişti. Nereden başlıyoruz şimdi diye homurdandı Björnhorn. Ha? Dedi Scar. Nereden başlıyoruz şimdi diye tekrarladı Horn, R'leri iyice yuvarlayarak. Harry masasına döndü. Horn, bekarların evini ve bahçesini bir cinayet mahalliymiş gibi incelemeye alıyorsun. Cep telefonunu ve atkıyı özellikle kontrol ediyorsun. Scar, sen bir liste hazırlıyorsun. Eski katiller, tecavüzcüler, bir de kaybolma vakalarının zanlıları ve etrafta gezinen diğer pisliklere dair, diyerek onu tamamladı Scar. Brett, kayıp şahısları araştırıp bizimkiyle benzerlik var mı ona bakıyorsun. Harry o kaçınılmaz soruyu bekledi. Ne tür bir benzerlik? Ama soru gelmedi. Katrin Brad başını oynatmakla yetindi. Peki hala dedi Harry. Hadi başlayalım. Ya sen? Diye sordu Brad. Ben bir konsere gidiyorum dedi Harry. Diğerleri odadan çıktığında defterine baktı. Sadece iki kelimeyi not etmişti. Gizli istatistikler. Sylvia var gücüyle koşuyordu. Gittikçe artan karanlıkta ağaçların sık olduğu yöne koşuyordu. Canını kurtarmak için koşuyordu. Botlarını bağlamadığı için içleri karla dolmuştu. Yapraksız, alçak dalların oluşturduğu duvarları yara yara ilerlerken küçük baltasını önünde sallıyordu. Baltanın ucu kırmızıydı ve üzerinde kan parlıyordu. Önceki gün yağan karın şehirde çoktan eridiğini biliyordu. Ama Soli Hagda ile arasında arabayla taş çatlası yarım saatlik mesafe olmasına rağmen burada kar bahara kadar yerden kalkmazdı. Şehrin dışında inincinin top oynadığı bu lanet yere hiç taşınmamış olmayı diledi o an. Gürültünün kaçış sesini bastıracağı, güvenli insan yığının arasında saklanabileceği bir şehir merkezinde asfalt yolda koşuyor olmayı istedi. Ne var ki burada tamamen yalnızdı. Hayır, tamamen değil. Ayrım sonu sayfa 88. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hagen. H-A-G-E-N. Yoshito Yasuda. Y-O-S-H-I-T-O. Y-A-S-U-D-A. Kopenhag. K-O-P-E-N-H-A-G. Gunnar Hagen. G-U-N-N-A-R-H-A-G-E-N. Alexander Kelland. A-L-E-X-A-N-D-E-R-K-I-E-L-L-A-N-D. Murri. M-U-R-R-I. Björn Horn. B-J-Ö-R-N-H-O-L-M. Skeria. S-K-E-R-I-A. Elvis. E-L-V-I-S. Hardcore Hillbilly. H-A-R-D-C-O-R-E. H-I-L-L-B-I-L-L-Y. Sex Pistols. S-E-X-P-I-S-T-O-L-S. Jason and the Scorchers. J-A-S-O-N-A-N-D T-H-E S-C-O-R-J-H-E-R-S. Nashville. N-A-S-H-V-I-L-L-E. Toten. T-O-T-E-N. Jim Reeves. J-I-M-R-E-E V-E-S. Ramones. R-A-M-O-N-E-S. Queensland. Q-U-E-N-S-L-A-N-D. Slayer. S-L-A-Y-E-R. Soleugda. S-O-L-L-I-H-E-G-D-A.